Ayrım 12.
Örneğin Saksanya elektörü Kurfürst August 16. yüzyılın sonuna dek 300'den daha az olmayan ruhani çiftliği ilk amacına yabancılaştırmıştı. Ve erkek kardeşleriyle kuzenleri diğer Protestan prensler, herkesten önce de Hohenzollernler aynı şeyi yaptılar. Aristokrasi hala var olan köy topraklarını ya da sahipsiz kalmış çiftlikleri cebine atarak ve hem özgür köylüleri hem serfleri evden ve çiftlikten kovup onların mülküyle zenginleştirerek bu örneği taklit etti. 16. yüzyılda başarısız kalan köylü ayaklanmaları bunun için özlenen bahaneyi sunuyordu. Ve girişim bir kez başarı kazandıktan sonra aynı zorbalıkla devam etmek için nedenler eksik değildi. Bu arada aristokrasinin mülkünü çoğaltmak için genel olarak yerleşmiş olan Roma hukukunun rahatça uygulama olanağı sunduğu her türlü eziyet, şirretlik ve dolandırıcılığın yardımıyla köylülerin mülkleri en düşük fiyatlara satın alınmış veya köylüler kendi özel mülklerinden kovulmuşlardır. Kimi köylerin tümü, kimi illerin yarısında çiftlikler bu biçimde bozguna uğratıldı. Yalnızca birkaç örnek vermek gerekirse, Mecklenburg'un 30 yıl savaşları sırasında sahip olduğu 12.543 aristokrat çiftliğinden 1848 yılında yalnızca 1213 tanesi mevcuttu. Pomeranya'da 1628'den beri 12.000 çiftlik lağvedildi. 17. yüzyıl boyunca köylü ekonomisinde gerçekleşen dönüşüm, çiftliklerin istimlak edilmesi ve geriye kalmış son köy topraklarının soylu mülke dönüştürülmesi için bir başka teşvik unsuruydu. Belirli zaman aralıklarında toprak ekiminin değiştirilmesine izin veren tarlaların 3 senede bir terk edilmesi yöntemine geçilmişti. Ekin tarlası zaman zaman otluğa dönüştürülüyor, bu da hayvan yetiştirilmesini kolaylaştırıyor ve iş gücü sayısını azaltmayı olanaklı kılıyordu. Kentlerin durumu köylerden daha iyi değildi. Zamanında karşı konulmaksızın kadınlara da ustalık ünvanını kazanma, kalfa ve çırak çalıştırma izni verilmişti. Evet, hatta aynı rekabet koşullarına zorlanmak için loncalara girmelerinde ısrar edilmişti. Böylece bez kumaş dokumacılığında, yün kumaş dokumacılığında, çuha yapımcılığında ve terzilikte, halıcılıkta bağımsız kadınlar vardı. Kadın kuyumcular, altın işleyiciler, kemerciler, kayışçılar da vardı. Örneğin Frankfurt'ta ve Silezya kentlerinde kadın kürkçüler ve Orta Ren kentlerinde fırıncılar. Köln ve Strasbourg'da arma işlemecileri ve kemerciler, Bremen'de kayışçılar, Frankfurt'ta çuha kırkıcıları. Nürnberg'de tabak işçileri, Köln'de kuyumcu ve altın işleyicileri görüyoruz. Ama zanaatçıların durumu kötüleştiği ölçüde kadın rakiplere karşı hava özellikle kötüleşiyordu. Fransa'da kadınlar henüz 14. yüzyılın sonunda, Almanya'da ise 17. yüzyılın sonlarına doğru zanaatten men edildi. Kendilerine önce usta olmak yasaklandı, dullar hariç. Sonra yardımcı olarak da dışta tutuldular. Görkemli Katolik kültün protestanlaştırma dolayısıyla ortadan kaldırılması da birçok mesleğe, özellikle uygulamalı sanatlara ağır biçimde zarar verdi ya da tamamen yok etti. Ve tam da bu işlerde çok kadın çalışıyordu. Bunun dışında büyük kilise servetlerinin müsaderesi ve sekülerizasyonu, laikleştirilmesi aralarında ilk planda dul ve yetimlerin bulunduğu yoksullara yardımın gerilemesine yol açtı. Bütün bu sayılan nedenlerle 16. yüzyılda başlayan ve 17. yüzyıl boyunca süren genel ekonomik çöküş gittikçe daha katı evlilik yasalarına neden oldu. Esnaf kalfalarına ve hizmetkarlara, uşaklar ve hizmetçi kızlara, ait oldukları topluluğa kuracakları aileyle yük olma tehlikesi bulunmadığını kanıtlayamadıkları durumda evlilik tümüyle yasaklanmıştı. Yasal ön koşullar olmaksızın yapılan evlilikler çok sert, kısmen barbarca cezalara çarptırılıyordu. Örneğin Bavyera yasalarına göre kırbaçlama ve hapse atmayla. Ama evlenme iznini elde etme zorlaştıkça daha sık yapılan sözüm ona gayrimeşru evlilikler özellikle sert takibe uğruyordu. Yüreklerde fazla nüfus korkusu egemendi ve dilencilerle serserilerin sayısını azaltmak için biri diğerinden katı olan hükümdarlık kararnameleri birbirini izliyordu. 6. Bölüm 18. Yüzyıl 1. Almanya'da Saray Yaşamı. O zamanlar son derece çok olan Alman prensleri Fransa'nın 14. Louis'ini örnek alarak özellikle topraklarının büyüklüğü ve verimliliğiyle ters orantılı olan metresler nüfusunun egemen olduğu devlet idaresiyle her türlü pırıltılı ve gösteriş içinde bir israf geliştirdiler. 18. yüzyılda prens saraylarının tarihi tarihin en çirkin bölümlerindendir. Bir hükümdar diğerini içi boş gurur, çılgınca israf tutkusu ve pahalı askeri oyunlarla geçmeye çalışıyordu. Ama öncelikle kadın konusunda en inanılmaz şeyler yapılıyordu. Bu israfçı, kamu yaşamının ahlakını bozan yaşam tarzı içindeki çok sayıda Alman sarayından hangisinin ödülü hak ettiğini söylemek zordur. Bugün biri yarın öteki hak ediyordu. Hiçbir Alman devleti bu işleyişin dışında kalmıyordu. Prensleri, aristokratlar ve aristokratları başkentlerdeki burjuvalar taklit ediyordu. Bir burjuva ailenin kızı saraydan yüksek bir beyin ya da hükümdar hanedanından birinin hoşuna gitme şansına erdiyse 20 örnek arasında 19'unu bu lütuf çok memnun ediyordu. Ve aile kızını aristokrat ya da prens metresi olarak vermeye hazırdı. Aynı şey kızları prensin beğenisini kazanan aristokrat ailelerin çoğu için de geçerliydi. Karaktersizlik ve utanmazlık çok geniş çevrelerde egemendi. İki Alman başkenti Viyana ve Berlin'de durum çok kötüydü. Gerçi Alman kapı ası Viyana'da yüzyılın büyük bölümünde katı ahlakçı Maria Theresa egemendi. Ama dünyevi zevklere gömülmüş varlıklı aristokrasinin ve onu taklit eden burjuva çevrelerin yaptıkları karşısında çaresiz kalıyordu. Kurduğu ve yaygın bir casusluk sisteminin örgütlenmesine yardımcı olan namus komisyonlarıyla kısmen öfkeye yol açıyor, kısmen kendisini gülünç duruma düşürüyordu. Başarı sıfırdı. Hafif meşrep Viyana'da 18. yüzyılın ikinci yarısında şu tür vecizeler dolaşıyordu. İnsan en yakınını kendisi gibi sevmelidir. Yani bir başkasının karısını kendisininki gibi sevmelidir. Ya da kadın sağdan gidiyorsa erkek soldan yürüyebilir. Kadın kendisine uşak alıyorsa erkek bir sevgili arar. O dönemde evlilik ve zina üzerine ne kadar hafif meşrep düşünüldüğü, şair E.C.H.R. V. Clayston 1751'de arkadaşı Gleim'e yazdığı bir mektubundan anlaşılıyor. Şöyle diyor: Markgraf Henrik'in serüvenini biliyorsunuzdur. Eşini çiftliğe gönderdi ve ondan ayrılmak istiyor. Çünkü Holstein prensini onunla aynı yatakta yakaladı. Markgraf şimdi bütün Berlin'in ve dünyanın yarısının kendisi hakkında konuşmasına yol açacağına, meselenin üstünü örseydi daha iyi ederdi herhalde. Bunun ötesinde böylesine doğal bir şey bu kadar kötü karşılanmamalı. Hele de insan Markgraf'ın kendisi gibi imanı güçlü biri değilse. İğrenç olan şey kesinlikle evliliktedir. Ve tüm erkeklerle kadınlar başka hoş kişiler üzerine düşünceleri yüzünden sadık olmamaya zorlanırlar. İnsanın zorlandığı şey nasıl cezalandırılabilir? Berlin'deki koşullar üzerine İngiliz elçisi Lord Malmesbury 1772'de şunları yazıyordu. Her sınıftan iki cinste de topyekün bir ahlaki çürümüşlük egemendir. Bunun üstüne zorunlu olarak kısmen şimdiki kralın koyduğu vergilerin, kısmen onun büyük babasından öğrenilmiş olan lükse düşkünlüğün yol açtığı yoksulluk ekleniyor. Erkekler sınırlı olanaklarla taşkın bir yaşam sürdürüyor, fakat kadınlar utanmaz birer canavar olmuşlar. En iyi parayı kim ödüyorsa onun oluyorlar. Şefkat duygusu ve gerçek aşk onlara yabancıdır. Berlin 1786'dan 1797'ye dek yönetimde olan 2. Frederick Wilhelm döneminde en kötü durumdaydı. 2. Frederick Wilhelm en kötü örneklerle halka öncülük ediyordu. Saray rahibi Zöllner, metresi Julie V. Voss'u ikinci karısı olarak onunla nikahlayacak kadar kendini alçalttı. Ve Julie V. Voss kısa süre içinde ilk yuhusalığı sırasında öldüğünde Zöllner onu ikinci metresi Kontes Sophie V. Dönhoff ile evlendirmeyi yine kabullendi. İkinci Frederick Wilhelm'in yüzyılın sonunda verdiği kötü örneği bazı kuzenleri yüzyılın başlangıcında ondan önce gerçekleştirmişlerdi. 1706 Temmuz sonunda Württemberg Dükü Eberhard Ludwig Bugün Württemberg'de hala ülke bozan diye anılan metresi Gravenitz'i ikinci karısı olarak nikahladı. Bu nikahı genç bir rahip Mühlen A&'de pazarlık yapan M. Pfaffler kıydı. Eberhard Ludwig'in öz kuzeni Mönpelgard dükü Leopold Eberhard daha vahim durumdaydı. Çünkü aynı anda üç karısı vardı. Üstelik bunların ikisi kız kardeşti. 13 çocuğundan ikisini birbiriyle evlendirdi. Bu hükümdarların tutumu gerçi tebaalarında büyük kızgınlığa yol açıyordu ama o kadarla kalıyordu. Yalnızca Württemberg dükü örneğinde 1708 yılında kralın müdahalesi Gravenitz'le evliliğin geçersiz kılınmasını sağladı. Ama Gravenitz bunun üzerine hemen Bürbenkot'u diye düşkün biriyle görünürde bir evlilik yaptı ve bundan sonra 20 yıl daha dükün sevgilisiz ve Suebyalıların ülke bozanı olarak kaldı. 2. Merkantilizm ve yeni evlilik yasaması. 16. yüzyıldan beri prenslik iktidarının gelişimi ve bununla başlayan daha küçük devletlerin oluşum çağı sürekli orduların kurulmasına yol açtı. Bunlar büyük vergi yükleri olmaksızın idame ettirilemezdi. Bunun üstüne bir de sarayların çoğundaki olağanüstü meblağlar tutan israfçı yaşam ekleniyordu. Bu talepler yalnızca kalabalık ve vergi verebilir bir nüfusla karşılanabilirdi ve böylece çeşitli hükümetler, özellikle büyük devletlerinki 18. yüzyıldan başlayarak uygun önlemlerle nüfusu ve vergi ödeme gücünü olabildiğince artırmaya çalıştılar. Bunun yolu daha önce söze edildiği gibi Amerika'nın keşfi, Afrika'nın çevresinin gemiyle dolaşılması ve Doğu Hindistan'a deniz yolunun keşfinin yol açtığı ve dünyanın dolaşılmasının teşvik ettiği sosyal ve ekonomik altüst oluşla hazırlanmıştı. Bu altüst oluş önce Batı Avrupa'yı sardı, sonra da Almanya'yı. Yeni ulaşım yolları o zamana dek bilinmeyen ve tahmin edilmeyen boyutta yeni ticaret ilişkileri yarattı. İlk planda Portekizliler, İspanyollar, Hollandalılar, İngilizler bu değişiklikten kâr etmeye çalıştılar. Ama Fransa ve son olarak Almanya da bundan kâr etti. Almanya dini savaşlar ve siyasal bölünmeler dolayısıyla en fazla zarara uğramış ve ekonomik açıdan en çok geri kalmış ülkeydi. Avrupa'nın zanaat ve sanayi ürünleri için sürekli yeni sürüm alanlarının açılmasının neden olduğu yeni dünya pazarı gereksinimleri yalnızca zanaatçı üretim biçimini değil, Avrupalı halkların ve onların hükümetlerinin görüş, duygu ve düşüncelerini de devrime uğrattı. Bugüne kadar yalnızca bölgenin ve en yakın çevresinin günlük gereksinimleri için çalışan salt zanaatçı üretimi yerine manifaktür, yani olabildiğince gelişmiş iş bölümüyle daha çok sayıda işçinin kullanılmasıyla seri halinde üretim geçti. Büyükçe maddi olanaklara ve ileri görüşe sahip tüccar zanaatın kısmen yerine geçen, kısmen onu defeden ama onun loncasal örgütlenmesinde parçalayan bu yeni üretim biçiminin yöneticisi oldu. Böylece kadının da gücünü tekrar mesleki faaliyette kullanabileceği bir dönem başladı. Keten bezi üretiminde, yün iplik eğirme ve dokumasında, işlemecilikte, çuha kırkıcılığında, sırma yapımında vesaire, ev sanayii ya da fabrika biçimindeki işletme, kadına faaliyeti için büyük bir alan açıyordu. 18. yüzyılın sonlarına doğru 100 bin kadın ve 80 bin çocuk, İngiltere ve İskoçya'nın iplik, dokuma ve basma bez fabrikalarında çalışıyorlardı. Ne var ki çoğunlukla ücret ve çalışma süresi açısından tüyler ürpertici olarak tanımlanması gereken çalışma koşulları altındaydılar. Aynı dönemde on binlerce kadının aynı şekilde sayısız fabrikalarda çalıştırıldığı Fransa'da da durum benzerdi. Fakat bu ekonomik gelişme daha fazla insan gerektiriyordu ve insanlar 16. 17. ve 18. yüzyılda Avrupa'da ve deniz ötesinde istila savaşları yüzünden çok azaldığı, 18. yüzyılın başlangıcıyla beraber deniz ötesi bölgelere göçle başladığı için daha ileri hükümetler açısından evliliği ve yerleşmeyi kolaylaştırma böylece çok gerekli hale geldi. Büyük güç siyaseti nedeniyle insan gücünü erkenden yitiren İspanya bu nedenle daha 1623'te 18-25 yaş arasında evlenen herkesi uzun yıllar tüm rüsum ve vergilerden muaf tutan bir yasa çıkarmak zorunda kaldı. Hatta yoksul kişilere genel kasalardan drahoma verilmesi sağlandı. Ayrıca en az 6 erkek çocuğa sahip olan ebeveynlere vergi ve rüsumdan tam muafiyet sözü verildi. İspanya göçmenliği ve sömürgeciliği de teşvik etti. Fransa'da 14. Louis savaşların neden olduğu insan azalması karşısında tüm vergi yükümlülerine ve bunlara halkın büyük bir bölümü dahildi, 21 ve 20 yaşlarında evlendiklerinde 4 ya da 5 yıllık vergi muafiyetini onayladı. Vergiden tam muafiyet ayrıca aralarında papaz, manastır rahibi ya da rahibesi olmamış, yaşayan 10 çocuğu bulunan tüm vergi yükümlülerine de tanındı. Çocuklarının hiçbiri din adamı olmayan aynı sayıda çocuğa sahip soylular yılda 1000-2000 livre emekli maaşı alıyordu. Ve vergiye bağlı olmayan vatandaşlar aynı koşullar altında bu miktarın yarısını alıyordu. Hatta Saksonyalı Mareşal Moritz, 15. Louis'ye evliliklere yalnızca 5 yıllık sürelerle izin vermesini öğütlüyordu. Prusya'da 1688, 1721, 1726, 1736 yıllarında kararname ve uygun devlet önlemleriyle göçmenlik kolaylaştırıldı. Özellikle Fransa'da ve Avusturya'da dinleri nedeniyle takibe uğrayanların göçü teşvik edilmeye çalışıldı. Büyük Frederick'in nüfus teorisi 26 Ağustos 1741'de Voltaire'e gönderdiği bir mektupta çarpıcı ifadesini buluyor. Şöyle yazıyor mektupta: İnsanları yüce bir efendinin av parkını nüfuslandırmaktan başka görevi olmayan geyik sürüleri olarak görüyorum. Ne var ki Büyük Frederick'in savaşlarıyla av parkının nüfusunun yeniden oluşması zorunluluğunu yarattı. Avusturya, Württemberg ve Braunschweig'de de göçmenlik teşvik edildi ve bu devletlerde de Prusya'da olduğu gibi dışa göç yasaklandı. Ayrıca 18. yüzyılda İngiltere ve Fransa tüm evlenme ve yerleşme engellerini kaldırdılar. Bu örneği diğer devletler izledi. 18. yüzyılın ilk 3 çeyreğinde ekonomistler ve hükümetler yüksek nüfus oranını devletlerin en büyük mutluluk nedeni olarak değerlendiriyorlardı. Ancak 18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılın başlangıcıyla birlikte yeniden bir değişim oldu. Bunun nedeni 19. yüzyılın ilk yarısında özellikle Almanya'nın güneyinde ve Avusturya'da süren büyük ekonomik krizler, devrim ve savaş olaylarıydı. Bu kez yine evliliğin yapılabileceği yaş yükseltildi ve evlenme için belirli bir servet ya da güvenli bir gelir ve belirli bir mevki aranır oldu. Yoksullar için evlenme olanaksız hale getirildi ve özellikle belediyelere ikamet ve evlenme koşullarının saptanmasında büyük yetki tanındı. Bazı yerlerde köylülere günlük işlerini yaptıkları evler yasaklandı ya da bugüne dek geri bir yasamaya sahip olan Bavyera'da olduğu gibi Kurfürst'ün rızası olmaksızın inşa edilen günlük iş evlerinin yıkılması talimatı verildi. Yalnızca Prusya ve Saksonya'da evlilik yasaması görece liberal kaldı. Bu evlilik sıralamasının sonucu insan doğasının bastırılması mümkün olmadığından her türlü engel ve zorluğa rağmen serbest birleşme ilişkilerinin artması ve Almanya'nın bazı küçük devletlerinde evlilik dışı çocuk sayısının evlilikten olanlarla neredeyse aynı olması oldu. Kendi ahlakı ve Hristiyanlığına hizmet etmekte olan ataerkil bir yönetimin etkileriydi bütün bunlar. 3. Fransız Devrimi ve Büyük Sanayi. O dönemde burjuva sınıfın evli kadınları evde katı bir inzivada yaşıyorlardı. Kadının yerine getirmesi gereken iş ve görevler o kadar çoktu ki, özenli bir ev kadını olarak bunlara yetebilmek için sabahtan akşama dek çalışmak zorundaydı ve ancak kızlarının yardımıyla işin altından kalkabiliyordu. Yapılması gereken şeyler bugün de küçük burjuva ev kadınının yapmak zorunda olduğu günlük ev işleri değildi yalnızca. Bugünün kadınının modern gelişme sayesinde kurtulduğu birçok başka işi vardı onun. İplik bükmek, dokumak, çamaşırları ağartmak, çamaşır ve giysileri bizzat dikmek, sabun kaynatmak, mum ve bira yapmak zorundaydı. Kısacası gerçek bir kül kedisiydi ve tek dinlencesi pazarları kiliseye gitmekti. Evlilik yalnızca aynı toplumsal çevre içinde olurdu. Tüm ilişkilerde en katı ve en gülünç kast ruhu egemendi. Kızlar da aynı ruhla eğitiliyor ve katı biçimde evde kapalı tutuluyorlardı. Düşünsel eğitimleri önemsizdi ve ufukları en dar ev ilişkilerinden öteye geçmezdi. Buna bir de eğitim ve düşüncenin yerine geçen ve kadının yaşamını gerçek bir cehenneme çeviren boş ve kof bir biçimcilik ekleniyordu. Reformasyon ruhu en berbat softalığa dönüştü. İnsanın içindeki en doğal güdüler ve yaşam sevinci saygıdeğer olarak sunulan ama ruh öldüren iğrenç yaşam koşulları altında boğuluyordu. Burjuvazide kofluk ve gerilik egemendi. Onun altındakiler ise çok ağır bir baskı ve en sefil koşullar altında yaşıyorlardı. Fransız devrimi Fransa'da eski devlet ve toplum düzenini süpürüp attı. Ama Almanya'ya da bu ruhun bir esintisini gönderdi. Bunun karşısında eski artık uzun sürede direnemezdi. Özellikle Fransız yederkliği Almanya için bir devrim etkisine sahipti. Eskiyi kocamışı devirdi ya da Prusya'da olduğu gibi devrilmesini hızlandırdı. Ve 1815'ten sonraki gericilik döneminde zamanın tekerleğini geri çevirmek için ne yapıldıysa da yeni çok güçleşmişti ve sonuçta kazanan o oldu. Lonca ayrıcalıkları, kişisel bağımlılık, pazar kurma ve sürgün hakları ilerlemiş devletlerde yavaş yavaş hırdavat odasına kalkıyordu. Yeni teknik iyileştirmeler ve buluşlar, özellikle buharlı makinenin bulunuşu ve iyileştirilmesi ve bunun devamı olan malların ucuzlaması, kitle halinde çalışma olanağı yarattı. Özellikle de kadınlar için. Büyük sanayi doğumunu kutluyordu. Fabrikalar, demir yolları ve buharlı gemiler yapıldı. Maden işletmesi, dökümhane, cam ve porselen manifaktürü, alet, edevat fabrikasyonu, inşaatçılık vesaire hızla gelişti. Üniversiteler ve teknik yüksek okullar gelişmenin gereksindiği beyin gücünü sağlıyordu. Yeni doğmakta olan sınıf, gelişmeyi onaylayan herkesçe desteklenen kapitalist büyük burjuvazi, gittikçe daha çok savunulamaz olan koşulların ortadan kaldırılması için zorluyordu. 1848 ve 1849'daki hareket yıllarında devrimin alttan sarstığı şeyi, 1866 yılının yukarıdan devrimi ortadan kaldırdı. Hala var olan ekonomik ve sosyal engelleri yok etmeyi amaçlayan burjuvazinin gönlüne göre bir politik birlik kuruldu. Zanaat ve sanayi serbestisi, istediği yerde oturma serbestisi, evlilik sınırlamalarının kaldırılması, yerleşme serbestisi, kısacası kapitalizmin gelişme için gereksindiği tüm yasalar çıktı. Bu yeni gelişmeden karlı çıkan işçinin yanı sıra özellikle kendisine daha özgür bir alan yaratan kadındı. 1866 yılında gelen yeni düzenden önce çeşitli Alman devletlerinde bir dizi engel kalkmış ve dar görüşlü gericilere ahlak ve moralin yok olduğu kehanetini yaptırmıştı. 1863'te Mainz Piskoposu Bay V. Kettler, mevcut evlilik sınırlamalarının kaldırılmasının evliliğin çözülmesi anlamına geleceği, çünkü artık eşlerin istedikleri gibi ayrılabilecekleri yönünde şikayette bulunuyordu. Bu şikayet bugünkü evlilikte maneviyat bağlarının yalnızca güçlü bir zorlanmayla eşleri bir arada tutacak kadar zayıf olduğu anlayışını istemeden içeriyor. Eskiye göre çok sayıda yapılan evlilikler nüfusun hızla artmasına yol açtığından ve yeni çağ altında muazzam gelişen sanayi sistemi eskiden bilinmeyen çok sayıda sosyal sorun yarattığından, önceki dönemlerdekine benzer biçimde yine fazla nüfustan korkuya neden oldu. Fazla nüfustan duyulan bu korkunun ne anlama geldiği görülecek, onu gerçek yerine oturtacağız.